Afrikalı Leo, Amin Maalof, 7. kaset, 1. yüz, sayfa 248. Nur'a gelince bir ışık demetini andırıyordu. Ona karşı çıkmadıkça, yolu üstünde durmadıkça, benim düşüncelerim onun için çok az önem taşıyordu. Benim ayrıntılarla dolu konuşmamdan henüz açık açık söylemediğim evet'i algılamıştı yalnızca ve daha ben Harun'a ayrılışımız konusunda ne yalanlar söyleyeceğimi kafamda tasarlarken Nur gemilerden, teknelerden ve eşyamızdan söz etmeye başladı.
Nil topraklarına döndüğümüzde İskenderiye limanındaki görevliler aramalar sırasında bana Osmanlıların Suriye ve Mısır'ı işgale hazırlandıklarının doğru olup olmadığını sordular. Yanıtım, dünyadaki bütün kadınlara, özellikle de sarışın Çerkez kadınlara sövmek oldu. Sanki ileride yaşanacak talihsizliklerin açıklaması buymuş gibi adam yürekten bana katıldı. Kahire'ye yolculuğumuz sırasında Nur hep alayla karışık sistemler etti. Fakat başkente vardığımızın 4. günü onun bu tehlikeli güdüsüne uymakta haksız olmadığını kabul etmek zorunda kaldım. Söylentiler öylesine çelişkiliydi ki, yalnızca kentteki sıradan insanların değil, karadakilerin bile beyninde bunların en korkuncu yer ediyordu. Sultan Suriye'ye gitmek ve Osmanlı ordusuyla birleşmek için Kahire'den yola çıkmaya hazırlanırken, güvence veren haberler olunca sefere çıkmaktan vazgeçmişti. Yola çıkmaları için buyruk verilen alaylar ikinci bir buyrukla çadırlarına dönüyordu. Halife ile 4 büyük kadıdan Halep'e giderken sultana eşlik etmeleri istenmişti. Bu amaçla 2 kez kaleye çağrılmışlar, 2 kez yeniden evlerine gönderilmişlerdi. Bütün bu kargaşadan sonra büyük bir tantanayla gelen tam yetkili bir Osmanlı elçisi, sultana barış ve dostluk sözleri verdiler ve inançsızlara karşı anlaşma yapmayı önerdiler. Bu bekleyiş ve kesin olmayan durum ordunun vuruculuğunu köreltti. Belki Büyük Türk'ün gerçek amacı da buydu. Bu nedenlerle İstanbul'dan gelen haberlerin Kahire'deki yöneticilerin gözlerini açması çok büyük önem taşıyordu. Daha da önemlisi haberin kaynağının belirtilmeden verilmesi bir yandan da inandırıcı olmasıydı. Nur bir mektup yazıp gizlice saray katibi Tuman Bey'in evine bırakmayı düşündü. Tuman Bay, sultandan sonra ikinci, ayrıca da Mısır'da çok sevilen bir devlet adamıydı. Nur, bir Çerkez kadının yazdığı bir mektubun hemen büyük memlua ulaştırılacağına inanıyordu. Daha o gece biri kapımı çaldı. Tuman Bay yalnız gelmişti. Çok olağan dışı bir şeydi bu, çünkü bu kentte 10 askerin başı olan biri bile yanında patırtılı gürültülü bir kalabalık olmadan adım atmıyordu. Tuman Bay 40 yaşlarında, uzun boylu, yakışıklı, temiz yüzlü, uzun Çerkez bıyıklı bir adamdı. Sakalı kısa fakat özenle biçimlendirilmişti. Onu karşılamak için söylediğim birkaç sözden sonra yüzü bulutlandı. Dilindeki vurgulama onu kaygılandırmıştı çünkü Mısır'daki mağribilerin Osmanlı'dan yana oldukları çok iyi bilinen bir gerçekti. Hemen Nur'u yanıma çağırdım. Nur yüzünü örtmeden geldi. Tuman Bay onu tanıdı. Soydaşı ve Selim'e karşı olanlardan birinin dul eşi onda güven uyandırdı. Böylece saray katibi törene gerek duymadan oturup öykümü dinledi. En küçük ayrıntıyı bile eksik bırakmadan ve hiçbir şey eklemeden duyduklarımı ona anlattım. Sözlerimi bitirdiğim zaman bana güvence vermeye başladı. Önemli olan benim inanmam değil. Önemli olan yöneticilerin kendi kanılarıdır. Kararımı verdim. Şimdi duyduklarımdan sonra sultanın da benim gibi düşünmesini sağlamak için daha da çok çaba göstereceğim. Kararlı görünüyordu. Dudaklarında alaylı bir gülümseme belirdi. Özel bir görüşme yapıyormuş gibi bir sesle. Fakat bir sultanla işler hiçbir zaman kolay değildir. Çok üstelersem onu Kahire'den uzaklaştırmak istediğimi sanacak, o zaman da hiç ayrılmak istemeyecek. Bana duyduğu güvenden ötürü böbürlendim, yüreklendim. Niye siz kendiniz orduyla gitmiyorsunuz? Siz ondan 30 yaş daha genç değil misiniz? Eğer kazanırsam ordunun başında dönüşümden korkacaktır. Bakışlarını odada gezdirirken duvarda asılı duran Kıpti haçıyla ikonu gördü. Saklamaya gerek duymadığı bir şaşkınlıkla başını uzattı. Şaşırmakta haklıydı. Mısır giysileri içinde bir Osmanlı şehzadesinin dul karısı olan Çerkes bir kadınla evli, evini bir Hristiyan gibi döşemiş bir mağripli. Evin nasıl evine geçtiğini ona anlatmak üzereyken sözünü kesti. Burada bu eşyanın bulunuşu beni tedirgin etmiyor. Tanrı'nın inayetiyle Müslümanım. Fakat sultan gibi, bütün memlükler gibi ben de Hristiyan olarak doğdum ve vaftiz edildim. Bu sözlerden sonra ayağa fırladı, teşekkür etti ve gitti. Odanın karanlık bir köşesinde oturmakta olan Nur, konuşmalara hiç katılmamıştı. Fakat sonuçtan hoşnut görünüyordu. Yalnız bu görüşme için bile buralara geldiğime pişman değilim, dedi. Olaylar onun haklı olduğunu çok çabuk gösterdi. Sultanın sonunda gitmeye karar verdiğini öğrendik. Ordu, at meydanından çıkıp Rumeyla alanından geçti, Öküzler Tepesi'ne ve Salibağ Caddesi'ne yöneldi. Ben de Salibağ Caddesi'ne gitmiştim. Sultan benden birkaç adım ötedeydi, halkı onu selamlıyordu. Sancak üstünde Memlüklerin amblemi olan altın kuşun yerine altın bir hilalin almış olduğunu gördüm. Çevremdeki fısıldaşmalardan anladığıma göre Kansu'nun dinine ilişkin kuşkuları bulunan Osmanlılar bir mektupla bu değişikliğin yapılmasını duyurmuşlardı.
Sonu yokmuş gibi görünen yürüyüşün başında sultan, arkasında altın işlemeli örtülerle, 15 sıra değişik renklerde kadifelerle örtülü deve yürüyordu. Sonra çelik zırhlar giyinmiş 200 atlı göründü. Onların da arkasından katırlar üstünde, hanedan bireylerini taşıyan sarı ipek örtülü tahtirevanlar geliyordu. Bir gece önce Tumanbay çok geniş yetkilerle Mısır'ın ordu komutanlığına atanmıştı. Fakat söylentilere bakılırsa sultan, hazinedeki bütün altınları, milyonlarca dinarı, saray deposundaki bütün değerli eşyayı yanına almıştı. Uğrunda çaba gösterdiği olayları yakından izlemesi için Nur'u da birlikte götürmeyi önerdim. O ise yalnız kalmak istediğini, kendini çok iyi duyumsamadığını söyledi. Halk arasında pek görünmek istemediğini düşündüm, kısa bir süre sonra da gebe olduğunu öğrendim. Çok sevindiğimi söyleyemem. 30 yaşına gelmiş biri olarak kendi kanımdan bir oğlum olmasını çok istememe karşın Nur'un durumu onu şimdilerde bırakmama engeldi. Dahası sağduyum bana Kahire'den ayrılmamız gerektiğini söylemesine karşın bu durumda onunla bir yere gidemezdik. 3 ay geçmişti. Sultanın orduyla Gazze ve Tiberias'tan sonra vardığı Şam'da küçük bir kaza atlattığı haberi geldi. Darphane müdürü Sadaka adlı bir Yahudi, sultan zaferle kente girdiği zaman ayaklarına yeni basılmış paralar atmış. Muhafızları paraları toplamak için koşunca sultanın atı ürküp tökezlemiş. Kansu neredeyse attan düşüyormuş. Sultan Şam'dan sonra Hama ve Halep kentlerine geçmiş. Ondan sonra sultandan 3 hafta süresince hiçbir haber alınamadı. Başlangıçta bu sessizliği bozan hiçbir dedikodu duyulmadı. Şaban'ın 16'sına, 1517 yılının 14 Eylül'üne rastlayan cumartesi günü kaleden soluk soluğa toz toprak içinde kalmış bir haberci geldi. Halep yakınlarında Merci Dağlık'ta savaş vardı. Sultan küçük başlığı, beyaz pelerini, omzunda baltası, çevresinde halife ve 4 büyük kadı ve Kur'an taşıyan 40 kişiyle birlikte savaşa katılmıştı. Başlangıçta Mısır ordusu üstün durumdaydı. Düşmandan 7 sancak ve arabalar üstünde taşınan büyük toplar ele geçirmişti. Fakat Osmanlılarla ilişkili olan Halep valisi Karbak, sultana hıyanet etmişti. Sol kanada kumanda ederken birden geriye dönmüş, haber hemen bütün orduya yayılmış, askerin cesareti kırılmıştı. Olup biteni öğrenen Kansu bir kalp krizi geçirmiş, atından düşmüş ve hemen ölmüştü. Herkes öyle şaşırmıştı ki cesedi örtülmemişti bile. Kahire halkı şaşkındı. Osmanlıların, Mısırlıların gittikleri yolu kullanarak yaklaşmakta oldukları dedikoduları geliyordu. Önce Halep'i, sonra Hama'yı ele geçirmişlerdi. Kahire'deki Hanul Halili'de Küçük Asyalı Türklerin ve Mağriplilerin dükkanları yağma edildi. Tumanbay gelen haberin etkisini hafifletmek için bütün vergileri kaldırdı, günlük gereksinim maddelerinin fiyatlarını düşürdü, böylece düzeni çarçabuk sağladı. Saray yazıcısı kentin denetimini elinde tutmasına karşın kendini sultan ilan etmek için bir ay bekledi. Tumanbay'ın sultanlığını duyurduğu gün Şam Selim'in eline geçti. Yakında Gazze'yi de alacaktı. Tumanbay elinde yeterli askeri olmadığı için kenti savunmak amacıyla halktan milis kuvvetleri oluşturmaya karar verdi. Hapishaneleri boşaltarak katilleri de kapsamak üzere milis güçlerine katılacakları bağışlayacağını duyurdu. Yılın son günlerinde Osmanlı ordusu Kahire'ye yaklaşırken Memlük Sultanı ordusunu kentin doğusundaki Ridaniye'ye çekti. Uzun bir kuşatmaya karşı koyabilmek umuduyla uzun ve derin bir hendek kazdırdı. Birçok fil ve birçok yeni top getirtti. Ama Osmanlıların niyeti bu değildi. Sina'yı geçmek uzun zamanlarını almıştı. O nedenle orduya iki gün dinlenme izni verildikten sonra Selim genel bir hücum için buyruk verdi. Sayıca çok üstün olan Osmanlı ordusunun top ateşi karşısında Mısır ordusu birkaç saat içinde dağıldı. Böylece yılın en son gününde Büyük Türk Kahire'ye girdi. Ordudan önce çığırtkanlar kenti dolaşıp kimsenin canına zarar gelmeyeceğini, halkın ertesi gün işinin başına dönmesini duyurdular. Günlerden cumaydı. Suriye'de tutuklanmış olan halife kente Yavuz'un yanında girdi. Bütün camilerdeki cuma hutbeleri, Sultanoğlu Sultan, iki kıtanın ve iki denizin hükümdarı, iki ordunun yok edicisi, iki Irak'ın hakimi, kutsal yerlerin hizmetkarı, Muzaffer Padişah Selim Şah adına verildi. Nur'un gözleri kan çanağına dönmüştü. Büyük Türk'ün yengisinden öylesine etkilenmişti ki, karnındaki bebek için kaygı duymaya başladı. Doğuma birkaç gün kalmıştı, o nedenle yataktan çıkmayacağına yemin ettirdim. Bana gelince, Nur iyileşince bu ülkeden ayrılmaya karar verdim. Bizim sokakta yaşayan seçkin kişiler değerli şeylerini ve bayraklarını yağmalanmaktan korumak için mahzenlere saklamışlardı. O gün eşekçim, her günkü gibi beni kente götürmek için eşeğiyle birlikte kapının dışında belirdi. Oğlan biraz alayla bana eve gelirken yolda bir Memlük askerinin kafası yüzünden tökezlediğini anlattı. Ben anlattıklarına gülmeyince her şeyi çok ciddiye aldığım görüşünde olduğunu açıklamaktan çekinmedi. Bunun üzerine suratına bir tokat indirdim. Demek dedim babacan bir sesle. Kentin başkalarının eline geçerken, ülken işgal edilirken, yöneticileri sürgüne gönderilir veya öldürülürken, onların yerini dünyanın bir ucundan gelen kişiler alırken, sen bana her şeyi çok ciddiye aldığın için sitem ediyorsun. Tepkisi omuzlarını silkip, yüzyıllardan beri söylene gelmekte olan şu atasözünü yinelemek oldu. Annemle kim evlenirse benim üvey babam olur. Sonra yine gülmeye başladı. Ama bir kişi geri çekilmiyordu. Bu kişi Tumanbay'dı. Kahire tarihinin en kahramanca sayfalarından birini yazabilmek için elinden geleni yapıyordu. Tumanbay yılı, Hicri 923, 24 Ocak 1517, 12 Ocak 1518. Kahire'nin yeni efendisi her kutsal yeri, her köşeyi, her kapıyı görmek, her korkulu bakışı unutulmaz gölgesiyle silmek istercesine kentin sokaklarında böbürle dolaşıyordu. Önü sıra habercileri hiç durmadan ve yorulmadan halkın canı ve malı için korku duymasının gereksiz olduğunu duyururken sultanın birkaç adım gerisinde toplu öldürmeler ve yağmalar yer almaktaydı. İlk kurbanlar Çerkeslerdi. Memluklar veya Memlük soyundan olanlar hiç duraksanmadan yakalanıyordu. Eski yönetimden yüksek rütbeli biri yakalandığı zaman bir eşeğe ters bindiriliyor, başına mavi bir sarık takılıyor, boynuna küçük filler asılıyor, öldürülmeden önce kent sokaklarında dolaştırılıyor, öldürüldükten sonra başı bir sopaya geçiriliyor, gövdesi ise köpeklere atılıyordu. Osmanlı askerlerinin bulunduğu yerlerde böyle sopalardan yüzlercesi, Selim'in dolaşmaktan hoşlandığı bir ölüler ormanı gibi yan yana yere çakılı duruyordu. Başta Osmanlılar verdikleri sözlere kanan Çerkesler durumu kavrayınca geleneksel kalpaklarını ya da küçük sarıklarını çıkarıp geriye kalan halktan ayırt edilmemek için büyük sarıklar giymeye başladılar. Bunun sonucu olarak Osmanlı askerleri gelen geçeni yakalayıp kılık değiştirmiş Çerkesler olmakla suçladılar ve özgür bırakmak için fidye istediler. Sokaklar boş kalınca askerler bu kez evlere girdiler. Kaçmış olan Memlükleri aramak bahanesiyle çapulculuğa ve ırza geçmeye başladılar. Yılın dördüncü günü Sultan Selim Kahire'nin Varoş'unda ordusunun en büyük bölümünün bulunduğu Bulak'taydı.
birçok subayın öldürülmesinde hazır bulundu, kampta yığılmış bulunan yüzlerce cesedin nile atılmasını buyurdu, sonra da konuşlandıkları yere yakın bir camiye akşam namazına gitmeden önce hamama girip yıkandı. Gün battıktan sonra ordugaha dönen Selim birçok yardımcısını yanına çağırdı. Toplantı yeni başlamıştı ki dışarıda olağanüstü bir gürültü koptu. Yanmakta olan meşaleler taşıyan yüzlerce deve Osmanlılar arasına dalmış, çadırlar yanmaya başlamıştı. Karanlık tümüyle basmıştı. Kargaşa sırasında binlerce silahlı kişi ordugahı ele geçirdi. Başlarında Tuman Bay vardı. Askerleri arasında düzenli birlikler de vardı ama çoğu halk milis güçlerine katılan sıradan insanlar, gemiciler, sakalar, eski katillerdi. Kiminlerinde kama, kiminlerinde ise sopa veya yaba vardı. Karanlığın ve şaşkınlığın yardımıyla Osmanlılardan çok kişi öldürdüler. Savaşın en kızıştığı sıra Selim her yandan kuşatıldı ancak akıllı bir muhafızın yardımıyla kurtulup başka bir yere gidebildi. Ordugah artık Tumanbay'ın elindeydi. Tumanbay hiç zaman yitirmeden Kahire'nin her yanına dağılmalarını ve hiç tutsak almamalarını buyurdu. Sokak sokak başkent geri alındı. Çerkesler halkın da yardımıyla Osmanlı askerlerini kovalamaya başladılar. Kurbanlar şimdi amansız cellatlara dönüşmüşlerdi. Kaçarlarken camiye sığınan 7 Türk'ün nasıl öldürüldüğünü evimden gözlerimle gördüm. 20 Kahireli onları kovalıyordu. Camiye girip minareye çıktılar. Oradan halka ateş etmeye başladılar. Sonra yakalandılar. Boğazları kesilip kanlı gövdeleri minareden aşağı atıldı. Savaş salı akşamı başlamıştı. Perşembe günü Tumanbay kendi askerlerinin elinde olan Salibe Caddesi'ndeki Şeyhu Camisi'ne gitti. Kenti öylesine denetimini almış görünüyordu ki Cuma hutbesi bu kez minberlerden onun adına verildi. Fakat üstünlüğü kalıcı değildi. İlk saldırının şaşkınlığından kurtulan Osmanlılar harekete geçtiler. Bulağı yeniden aldılar. Kahire'de benim sokağımın yakınına dek uzanan mahallelere yeniden girdiler. Kenti adım adım yeniden ele geçirdiler. Tumanbay çarçabuk hendekler kazdırdığı ve barikatlar yaptırdığı daha kalabalık semtleri elinde tutabildi. Tanrı'nın yarattığı bütün günler içinde sancılanmak için Nur o cuma gününü seçti. Evden çıktım, bahçenin kıyılarından yürüyüp mahallenin ebesini çağırmaya gittim. Ebe bir saat beni yalvarttıktan sonra altın karşılığında gelmeyi kabul etti. Bebek kız olursa 2, erkek olursa 4 dinar alacaktı. Bebeğin şişmiş kalçaları arasında ince, pembe yarığı görünce sıkıntılı bir sesle bana 2 dinar diye bağırdı. Her şey iyi sonuçlanırsa 4 dinarını alacaksın diye yanıt verdim. Bu eli açıklığa sevindi, birkaç gün sonra gelip kızlık zarını deleceğini söyledi. Böyle bir şey yapmasına gerek olmadığını, çünkü benim ülkemde böyle bir gelenek bulunmadığını anlattım. Çok şaşırdı, bir daha keyfi kaçtı. Kızım bence en az annesi denli güzeldi. Teni onunki kadar beyazdı. Ona hayat adını verdim çünkü onun içinde, bütün ailem içinde en büyük dileğim, biri yengisinden ötürü esrikleşmiş, öteki ölmemeye kararlı iki imparatorluğun çatıştığı bu kentin ölümcül kargaşasından sağ olarak kaçabilmekti. Sokaklarda savaş daha sürüyordu. Varoşları ellerinde bulunduran Osmanlılar kentin merkezine girmeye çalışıyorlar ancak çok büyük kayıplar veriyorlar, çok yavaş ilerleyebiliyorlardı. Yine de savaşın sonunun ne olacağı belliydi. Askerler ve milis güçleri Tumanbay'ın ordugahından kaçıyorlardı. Memlük Sultanı çevresinde bir avuç inançlı yandaşı, tüfek kullanabilen birkaç para askeri ve Çerkes muhafızlarla bir gün daha savaştı. Cumartesi gecesi kararlılığını yitirmemesine karşın kentten ayrıldı. Yakında bir orduyla gelip işgalcileri kovalayacağını söyledi. Osmanlıların kente ikinci kez girdiklerini yaptıklarını nasıl anlatabilirim? Bu kez durum ilk yengilerinde olduğu gibi kendilerine karşı çıkan Çerkesleri yok ettikleri durumdan değişikti. Şimdi bütün Kahire halkını cezalandıracaklardı. Büyük Türk'ün askerlerine sokaklara dağılıp soluk alan her şeyi öldürme buyruğu verildi. Hiç kimse bu uğursuz kentten çıkamıyordu. Bütün sokaklar kesilmişti. Kimse kendine bir sığınak bulamıyordu çünkü camilerde mezarlıklar
savaş alanına dönmüştü. Halk bu kasırganın geçmesi umuduyla eve kapanmıştı. Söylendiğine göre o gün gecenin son çeyreğiyle güneşin doğuşu arasındaki sürede 8.000'den çok kişi öldürülmüş. Sokaklarda kan seli içinde kadın, erkek, çocuk, at, eşek ölüleri birbirine karışmıştı. Ertesi gün Selim, öc alınmış olduğunu ve kıyımın durması gerektiğini göstermek için çadırın önüne biri beyaz, biri kırmızı iki bayrak diktirdi. Bunun tam zamanıydı. Çünkü öc alma kıyımı hep o yoğunlukta daha birkaç gün sürseydi, Büyük Türk'ün bu ülkede ele geçirdiği tek yer büyük bir ölüler çukuru olurdu. Bütün bu kanlı günler boyunca Nur, Tumanbay'ın kazanması için hiç durmadan dua etti. Benim duygularım da onunkinden değişik değildi. Bir akşam evimde görüştüğüm Memlük Sultan'ın gözü pekliğine Nur'dan bile çok hayran olmuştum. Her şeyin ötesinde Beyazıt vardı. Er ya da geç bir kuşku, bir ihbar, bir iftira onun da ailesini de Osmanlıların eline düşürebilirdi. Kaçak çocuğun ve kentimizin güvenliği için Tumanbay'ın kazanması gerekiyordu. Pazar günü kesin kes yenildiğini öğrenince düş kırıklığı, korku ve öfkenin etkisiyle böyle tehlikeli bir girişimde bulunmaması, halkı arkasından sürükleyip Selim'in öfkesini üstlerine çekmemesi gerektiğini söyleyerek ateş püskürdüm. Daha çok güçsüz olmasına karşın, Nur korkulu bir düşten uyanmışçasına birden yatağında doğruldu. Solgun yüzünde yalnızca hiçbir yere bakmayan gözleri görünüyordu. Piramitleri anımsa, onları yapmak için kaç adam öldü, daha kaç yıl çalışabilecek, yiyip içebilecek ve çiftleşebilecek kaç adam, sonra arkalarında hiçbir iz bırakmadan vebadan öleceklerdi. Firavun'un buyruğuna uyarak emeklerinin, acılarının ve en soylu amaçlarının anısını ölümsüzleştiren piramitleri yaptılar. Tumanbay bundan değişik bir şey yapmadı. 4 gözü peklik günü, 4 saygınlık, 4 savunma günü, 400 yıllık bir boyun eğmekten ve bükülmekten ve aşağılanmaktan daha iyi değil midir? Tumanbay, Kahire'ye ve halkına verebileceği en güzel armağanı verdi. Başlamakta olan uzun gecenin karanlığında hep parlayacak olan kutsal alev. Nur'un sözlerine ancak yarı yarıya katılıyordum ama ona karşı çıkmadım. Yalnızca kollarımı yavaşça dolayarak onu yatırdım. O halkının dilini konuşuyordu. Benimse ailemle birlikte hayatta kalmaktan ve ileride bir parça kağıt üstüne Kahire'nin düşüşünü, imparatorluğu ve onun en son kahramanını yazmak için buradan kaçmaktan başka bir isteğim yoktu. Nur yolculuk yapabilecek duruma gelene değin daha birkaç hafta Kahire'den ayrılamadım. Bu süre içinde Kahire'ye yaşam gitgide daha zorlaşıyordu. Her istenilen bulunamıyordu. Peynir, tereyağı ve meyve bulmak olanaksızdı. Un ve kuru tahıl ürünleri çok pahalıydı. Tumanbay'ın henüz denetiminde bulunan yerlerden Kahire'ye yiyecek gönderilmesini önlediği, böylece Osmanlı ordusunu açlıkla yüz yüze bırakmaya çalıştığı söyleniyordu. Ayrıca herhangi bir Mısır yönetimine girmemiş göçer Arap kabileleriyle Kahire çevresine gelip attıkları çöplerini bırakmaları için anlaşmıştı. Tumanbay'ın İskenderiye'den savaş araç gereçleri, ok, yay ve barut getirttiği, yeni bir ordu toplamaya çalıştığı, yeni bir saldırı düzenleyeceği söyleniyordu. Piramitler yolunda özellikle Gize yakınlarında çarpışmalar oluyordu. Oysa Beyazıt'ı almak için o yolu kullanmak zorundaydık. Her şeye karşın Osmanlılara veya Memlüklere yakalanmak ya da hırsızlarca ve yağmacılarca soyulmak tehlikesini göze alarak kaçmaya çalışmalı mıydık? Sultan Selim'in binlerce kişiyi İstanbul'a göndermeye karar verdiğini duyuncaya değin ne yapacağımızı kestiremedim. Önce halife gönderildi, sonra Memlük ileri gelenleriyle aileleri. Gönderilenlerin sayısı gitgide artıyordu. Duvarcı ustaları, dülgerler, anıt yapımcıları, yol ustaları, demirciler ve her türlü nitelikli işçi. Kısa bir süre sonra Osmanlı memurlarının kentteki Yahudilerle Mağriplilerin de çetelesini çıkardıklarını öğrendim. Onlar da İstanbul'a gönderilecekti. Kararımı vermiştim. 3 gün içinde kentten ayrılacağıma kendi kendime söz verdim. Kimi işlerimi düzene sokmak için kente indiğim zaman kulağıma gelen kimi söylentilere göre bir bedevi kabile reisinin hıyanetine uğrayan Tumanbay tutuklanmıştı. Öğleyin çığırtkanların sesleri ezan sesleriyle karıştı. Bir tek sözcük kulağıma ulaştı. Züveyla kapısı. Binlerce kişi, kadın, erkek, genç, yaşlı, koşar adımlarla o yöne doğru gitmekteydi. Ben de öyle yaptım. Kapıda gitgide artmakta olan kalabalığın sessizliği çok etkileyiciydi. Birden kalabalık aralandı. Osmanlı ordusundan 100 atlı, 200 yaya askerin geçmesi için yol verdi. Arkaları halka dönük olmak üzere tek merkezde 3 çember oluşturdular. Ortada at üstünde bir adam vardı. Görünüşünden Tumanbay'ı tanımak çok kolay değildi. Başı açık, sakalı karma karışıktı. Üstünde yalnızca kırmızı kumaş parçaları ve gelişi güzel giydirilmiş bir gömlek vardı. Ayakları ise mavi paçavralarla sarılmış birer yumruydu sanki. Yenik imparator bir Osmanlı subayının buyruğu üzerine attan indi. Birisi onun ellerini çözdü. Kılıçları hazır 12 asker birden çevresini aldı. Tumanbay kaçmaya çalışacak gibi görünmüyordu gerçi. Bağları çözülmüş ellerini sallayarak yüzü peklikle sevgi gösterisinde bulunan halkı selamladı. Sonra kendi gözleriyle birlikte herkesin gözleri ünlü kapıya ip yerleştirmekte olan cellada döndü. Tumanbay şaşırmış göründü fakat dudaklarından gülümseme eksik olmadı. Yalnızca bakışları keskinliğini yitirdi halka. Benim için üçer kez Fatiha okuyun diye bağırdı. Binlerce kişinin mırıltısı her an biraz daha yükselerek duyuldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rahman ve Rahim, din gününün sahibi. Son söz amin, öfkeli, baş kaldıran, uzayan bir çığlıktı. Sonra birden kesin bir sessizlik. Osmanlılar kendileri de etkilenmişler, duraksamışlardı. Sonunda Tumanbay onları uyardı. Cellat, görevini yerine getir. İp, tutuklu adamın boynuna geçirildi. Birisi ipin öteki ucunu çekti. Sultan önce bir ayağını kaldırdı, sonra yere düştü. İp kopmuştu. Bir kez daha ip bağlandı. Gerilim doruğa, dayanılmaz bir noktaya erişmişti. Yalnızca Tumanbay eğleniyor gibi görünüyordu. Sanki kendini yürekliliğinin bir başka biçimde ödüllendirildiği bir başka dünyada duyumsuyordu. Cellat ipi üçüncü kez bağladı. Bu kez ip kopmadı. Bir gürültü yükseldi. İç çekişler, haykırışlar ve dualar. Züveyla kapısında serseri bir at hırsızı gibi asılan, Nil koyağını yöneten en yürekli kişi, Mısır'ın son imparatoru Tumanbay öte dünyaya göçmüştü. Asılan adamın görüntüsü bütün gece gözümün önünden gitmedi. Ertesi gün içim buruk, uykusuz ve tehlikeleri hiç umursamadan piramitlerin yolunu tuttum. Bilincinde olmadan kaçmak için en uygun zamanı seçmiştim. Düşmanlarının asılmasından sonra rahatlayan Osmanlılar eskisi kadar dikkatli değillerdi. Tumanbay'ın yandaşları ise yenik düşmenin şaşkınlığı içinde kaçmışlardı. Elbette ki birçok soruya yanıt vermek için 5-6 kez durdurulduk fakat ne saldırıya uğradık ne de soyulduk. Geceleyin kendimizi aşkımızın ilk kulübesinde Hadra'nın evinde sakin sakin yatarken bulduk. Orada yalın ve hiç ummadığımız ölçüde mutlu birkaç ay geçirdik. Dadının obur gözlerin dikkatini çekemeyecek denli küçük ve yoksul köyü bütün savaşlardan ve uğursuzluklardan uzaktaydı. Fakat benim için bu sessiz yer uzun iki dönem arasında yalnızca gölgeli bir vahaydı. Uzaktan gelen sesler beni çağırmaktaydı. Onların çekiciliğine sağır kalmamak alnıma yazılmıştı. Kaçırılma yılı Hicri 924 13 Ocak 1518 2 Ocak 1519 Köydeki yaşantımda hiçbir kesinlik yoktu. Günlerin düşünerek ve yürüyüşler yaparak geçiyordu. Kentler tehlikeli, bütün imparatorluklar yiyip yok edici, Tanrı'nın inayeti ise anlaşılmazdı. Beni rahatlatan şeyler, Nil'in taşkınları, yıldızların devinimleri, mandaların yavrulamalarıydı. Yola çıkış saati geldiğinde Mekke'ye doğru yöneldim. Yaşamımda hacı olmam farzdı. Nur da biri bir, öteki 4 yaşında olan iki çocuk da bu yolculuğa istekli olduğundan Hadra'nın da bizimle gelmesini önerdim. Hadra yaşamında kutsal yerlere gidip hacı olmaktan daha büyük bir ödül beklemediğini and içerek önerimi sevinçle kabul etti. Irmağın Afrika kıyısında Gize'den yarım günlük yolda olan limanda bindiğimiz gemi bizi güneye götürdü. Gemi büyük bir susam üreticisinin de ve önemine göre bir limanda bir ya da iki gün durarak yukarı Mısır'a yağ götürüyordu. Beni Süveyf ve Elminye'de durduk. Daha sonra durduğumuz Menfulat'ta gemiye yaşlı bir adam bindi. O gece çocuklar uyuduktan sonra sessizlikten yararlanarak yazmaya başlamıştım ki bu yeni yolcu beni çağırdı. Hey sen! Gidip gemicileri uyandır. Suda büyük bir parça odun gördüm. Yarın ekmek pişirmekte işlerine yarayabilir. Yeniçeri gibi konuşması, yabanıl sesi, gece yarısı yaptığı öneri hiç hoşuma gitmedi. Yine de yaşını göz önünde bulundurarak ona saygısızca davranmadım. Vakit gece yarısı, kimseyi uyandırmamak daha iyi fakat belki size ben yardım edebilirim dedim. İsteksizce kalemimi bıraktım, ona doğru birkaç adım attım, alınmış olarak bağırdı. Kimseye gereksinimim yok, kendi kendime yapabilirim. Yüzmekte olan kütüğü yakalamak için elinde bir iple aşağı doğru eğildi. Birden sudan uzun bir kuyruk fırlayarak bedenine dolandı ve onu Nil'in içine çekti. Çılgınlar gibi bağırarak öteki yolcularla gemicileri uyandırdım. Gemiyi durdurmak amacıyla yelkenler indirildi. Gemi yaklaşık bir saat kıyıda bekletildi. Gözü pek gemiciler hemen suya atladılar ama boşuna, herkes zavallı ihtiyarı bir timsahın yediğine inanıyordu. Yolculuk boyunca yukarı Mısır'ı korkulara salan bu dev sürüngenlerle ilgili inanılmaz öyküler dinledim. Öyle görünüyor ki timsahların, Firavunlar, daha sonra Romalılar, daha sonra İslam egemenliğinin ilk zamanlarında o denli büyük zararları olmamış. Fakat hicretten sonra 3. yüzyıl içinde inanılmaz olaylara tanık olunmuş. Menfulut yakınında bir mağarada üzerinde firavunlara ilişkin işaretler bulunan, kurşundan yapılmış gerçek boyutlarda bir timsah yontusu bulunmuş. O zamanki Mısır valisi İbn-i Tulun bunun bir put olduğunu düşünerek kırılıp yok edilmesini buyurmuş. O günden sonra timsahların öfkesi gitgide büyümüş, insanlara saldırıp öldürmüşler, çevreye korku salmışlar. O zaman yontunun bu hayvanları ehlileştirmek amacıyla astrolojik hesaplara dayanarak o mağaraya yerleştirilmiş olduğu anlaşılmış. İyi ki bu uğursuzluk yalnızca yukarı Mısır'da kalmış. Aşağıda Kahire'de timsahlar belki de onları ehlileştiren yontu bulunamadığı için insan eti yemezler. Menfulut'tan sonra Asyut'tan geçtik fakat orada durmadık çünkü veba salgını olduğu haberi gelmişti. Daha sonra durduğumuz limanın adı El Munsiye idi. Bu kentin berberi olan yöneticisini görmeye gittim. Sonra polis şefinin dışında halkının tümü Hristiyan olan El Hiyam adında küçük bir limana uğradık. İki gün sonra Kina'daydık. Büyük bir ticaret kenti olan Kina, kerpiçten duvarlarla çevriliydi. Duvarların üstüne 300 timsah başı sarkmaktaydı. Buradan Nil'le Kızıldeniz arasında hiç mi hiç su bulunmadığından yanımıza su dolu keçe tulumları alarak karayoluyla Kızıldeniz kıyısındaki El Kuseyir limanına gittik. Arap çölünün limanı olan Yendu'ya gitmemiz bir hafta sürdü. Yendu'da Rebiüssani ayının ilk hilalini gördük. Bu hac mevsiminin sonuna yaklaştığımız anlamına geliyordu. 6 gün sonra Cidde'deydik. Eskiden çok ünlü olan bu körfezde görülmeye değer birkaç yer vardı. İki cami ve birkaç han dışında evlerin hepsi tahtadan yapılmış kulübelerdi. Gösterişsiz bir kubbeyi de belirtmek gerekiyor. Bütün insanlığın annesi Havva anamızın burada birkaç gece geçirdiği söylenir. O yıl kentin yönetimi Memlüklere bağlı kaldığı için eski valiyi bir gemiden köpek balıklarının çok bulunduğu bir yere atan Osmanlı amirinin elindeydi. Çoğu yoksul olan halk, yeni yönetimin Kızıldeniz'de ticareti engelleyen kafirlere aman vermemesi beklentisi içindeydi. Cidde'de Mekke'ye gidecek bir kervan bulana değin iki gün kaldık. İki kent arasında yarı yoldayken giysilerimi çıkarıp tövbe edenlerin giysisi olan ihramı giydim. İhram iki parça dikişsiz kumaştan oluşur. Bir parçası bele sarılır, öteki ise omuzlara. Dudaklarım hiç bıkmadan hacıların haykırışlarını yineliyordu. Lebbeyk, Allahümme, lebbeyk, Allahümme, buradayım Tanrım. Gözlerim çevremde Mekke'yi aramaktaydı fakat kutsal kenti görmemiz için daha epey yolumuz vardı. Ancak bir gün sonra
kentin duvarlarına ulaşabildik. Peygamberin Tanrı'nın nuru onun üzerine olsun, doğduğu kent, onu düşman gözlerden koruyan dağlar arasındaki bir koyağın dibinde kurulmuştur. Kente üç kapıdan en az kalabalık olan El Umre kapısından girdik. Sokaklar çok dardı, evler birbirinin içine girmiş gibiydi ama yine de Cidde'den daha iyi yapılmışlardı ve daha varsıl görünüyorlardı. Dükkanlar çevrenin kupkuru görünüşüne karşın taze meyveyle doluydu. Attığım her adımda düşler dünyasına biraz daha yaklaştığımı duyumsuyordum. Böylesine temiz topraklarda kurulmuş bu kentin derin derin düşünmekten başka bir yazgısı olamazmış gibime geliyordu. İbrahim'in evi, Mescid-ül Haram, cami avlusunun ortasında ise çevresinde yorgunluktan bitkin düşene dek yürümek için can attığım Kabe. Bu etkileyici yapının her köşesinin bir adı var. Irak köşesi, Suriye köşesi, Yemen köşesi ve en çok önem verilen doğuya bakan kara köşe. Hacerül Esvet'in yani kara taşın bulunduğu köşe işte burasıdır. Bana anlatıldığına göre kara taşa dokununca insan Yaradan'ın sağ eline dokunmuş oluyor. Genelde öyle çok insan taşa dokunup bastırıyor ki orada uzun süre düşünmek olanaksızdır. Fakat hacı olmaya gelen büyük kalabalıklar geçmiş olduğu için ben taşa uzun uzun dokunabildim, gözyaşları dökerek onu pek çok kez öptüm. Beni uzaktan izlemekte olan Nur, taşın önünde yerini alınca ben bir kemer altında bulunan kutsal sudan, zemzem suyundan içmeye gittim. O sırada Kabe kapısının özel biri için açılmış olduğunun ayrımına vardım. İçeri girebilmek için koştum. İçeride namaz kılabilecek kadar kalabildim. İçerisi mavi ve kırmızı renkli mermerle, duvarlarsa siyah ipek örtülerle kaplıydı. Ertesi gün oralara yine gittim. Büyük bir coşkuyla aynı şeyleri yineledim. Çevremde olup bitenleri görmeyecek denli kendimden geçmiş bir durumda caminin duvarına yaslandım. Ruhum bir çiçeğin sabah çiğini açıldığı gibi Tanrı'nın özünü açıldı. Öylesine mutluluk duydum ki bütün sözcükler, bakışlar, davranışlar bana bomboş göründü. Oradan her akşam üzülerek ayrıldım. Her sabah büyük bir sevinçle oraya gittim. Derin derin düşündüğüm bu saatler süresince Kur'an'dan ayetler, özellikle Kabe'ye çok değinen Bakara suresini anımsadım. Kutsal evi insanoğlunun güvenliği için ve sığınağı olarak yaptık ve dedik ki İbrahim'in yerinde yerini al ve dua et. Dudaklarım Ulu Tanrı'nın sözlerini büyük hatimde olduğu gibi hiç duraksamadan ve kekelemeden mırıldanıyordu. De ki, biz Tanrı'ya inanıyoruz. Onun bize gönderdiklerine de, İbrahim'e ve İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a, 12 kabileye, Musa ve İsa'ya gönderilen kitaplara, peygamberlere ve Tanrı'nın gönderdiği kitaplara aralarında hiç ayrım gözetmeden inanıyoruz. Biz Müslümanız. Kendimizi Tanrı'nın iradesine bıraktık. Mekke'den bir aşk gecesi kadar çabuk geçen bir ay sonunda ayrıldık. Gözlerim daha sessizlik doluydu. Nur çocukların gürültüsünü benden uzak tutuyordu. Kuzeye, Tanrı'nın elçisinin Medine'deki türbesini ziyarete gittik. Medine'den sonra Tebük, Akabe ve Gazze'ye geçtik. Gazze'de suslu bir tüccar bizi gemisini almayı önerdi. Kentin batısında küçük bir koyda demir atmış hafif bir gemi bu tüccarla yolculuğumuzun sonunda karşılaşmış, çoğunlukla birlikte dolaşmıştı. Adı Abbas'tı. Benim yaşımda, benim boyumdaydı ve o da benim gibi yolculuğu ve ticareti seviyordu. Yalnız benim coşku duyduğum yerde o çok ağırbaşlı duruyordu. Birkaç kitap okumuştu gerçi ama benim çok gençken kurtulmuş olduğum kimi bilgisizlikleri vardı. Denize açıldığımız zaman Nur ilk kez olarak bana "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Sorunun yanıtı benim için olduğu gibi onun için de açık olmalıydı. Tunus'ta annemle büyük kızımın beni beklemekte olduğu bir evim yok muydu? Gizemli bir biçimde gülümsedim, sesimi çıkarmadım, Nur direndi. Arkadaşına ne dedin? Gemisi Akdeniz'i geçtikten sonra Atlantik'e çıkıp Tanca'ya gidecek. Biz nerede istersek orada ineriz. Nur coşkusunu göstermek yerine şarkı söyler gibi bir sesle Mısır'da değil, Suriye'de de değil, Kandiye'de hiç değil. Oyundan hoşlanmıştım, sürdürdüm. Hasta değil, Sus'ta da, Bursa'da ya da İstanbul'da değil, Cezayir'de değil, Çerkezistan'da değil, Endülüs'te değil. Kahkahalar atarak uzun uzun güldük, birbirimize göz ucuyla bakarak hangimizin uzun ayrılık döneminin utanç verici özlemlerini kendisine daha önce kaptırdığını anlamaya çalışıyorduk bir yandan da. 10 gün sonra Nur'un en derin korkularını açığa vuran toz toprakla kararmış gözyaşlarına tanık oldum. Yiyecek almak için İskenderiye'de durmuştuk. Tam ayrılmak üzereydik ki bir Osmanlı görevli son bir denetim için gemiye çıktı. Görünürde bu olağan bir şeydi. Adam belki de işinin gerektirdiği bir kuşkuya düşmüştü, fakat herkesin yüzüne öylesine bir dikkatle bakıyordu ki insan kendini suçluymuş, kaçıyormuş da tanınıp yakalanmış gibi duyumsuyordu. Birden Nur'un oğlu Hadra'nın elinden kurtulup askere doğru koştu, dadı Beyazıt diye bağırdı. Bu adı duyan Osmanlı subayı çocuğa doğru eğildi, onu kollarından tutup kaldırdı. Döndürdü saçlarını, ellerine ve boynuna dikkatle baktı. Adın ne diye sordu. Bezit. Kimin oğlusun? İçimden Hadra'ya kahrolası kadın diye kızıyordum. Nur'un iki kez oğluna Osmanlı şehzadesi Alaaddin'in oğlu olduğunu anlattığına tanık olmuş, çocuğun bu yaşta kendi kendine ele verebileceğini söylemiş, onu uyarmıştım. Sözlerime karşı çıkmamış ama çocuğun kim olduğunu bilmesi ve yazgısını şimdiden omuzlamayı öğrenmesi gerektiğini savunmuştu. Gizini oğluna açıklamak fırsatı bulamadan bu dünyadan göçeceğinden korkuyordu. Subay çocuğa sorular sorarken Nur'un titrediğinin ve boncuk boncuk terler döktüğünün ayrımına vardım. Ben de aynı durumdaydım. Beyazıt, Alaaddin'in oğluyum, dedim. Bunları söylerken de belli belirsiz bir biçimde benim oturduğum köşeyi gösterdi. Bunu görünce yerimden kalktım. Bütün yüzümü kaplayan bir gülümsemeyle subaya doğru yürüyerek elimi uzattım. Alaaddin Hasan İbnül Vezzam benim, dedim. Fas'ta tüccarlık yapıyorum, fakat Granada'lıyım. Tanrı Osmanlı kılıcının yardımıyla orayı yine bize kısmet etsin. Çok korkmuş olan Beyazıt kendini kucağıma attı, başını omuzlarıma gömdü. Subay onu bırakıp bana döndü. Güzel çocuk, benim büyük oğlumun adı da Beyazıt. Onu görmeyeli 7 ay oldu, dedi. Bıyığı titredi, yüzü artık korkutucu değildi. Geri dönüp limana çıktı. Abbas'a yola çıkabileceği işaretini verdi. Körfez'den yarım mil kadar uzaklaştıktan sonra Nur kameramıza koştu. O ana kadar tuttuğu gözyaşları sel gibi dökülmeye başladı. Nur bir ay sonra Cerbe'de bir kez daha korkmuş olmalı, fakat bu kez ağladığını görmem olanaksızdı. Bir geceliğine demir atmıştık. Abbas'la ıslak tahtalar yerine kuru toprakta yürümekten çok hoşnuttum. Ayrıca da bu adada biraz dolaşıp bir şeyler görmek istiyordum. Halkının yumuşak, ince yaşama biçimi ilgimi çekmişti. Ada uzun bir süre Tunus'un egemenliğinde kalmıştı. Geçen yüzyılın sonunda ada halkı bağımsızlığını duyurmuş, onları ana karaya bağlayan köprüyü yıkmışlardı. Dışarıya yağ, yün, kuru üzüm satarak gereksinimlerini başka ülkelerden alıyorlardı. Ancak boylar arasında başlayan savaş toplu ölümlere neden olmuş, adayı kana boğmuş, ada yönetimi yavaş yavaş gücünü yitirmişti. Ne var ki bütün bunlar Abbas'ın sık sık oraya uğramasını engellememişti. Yaşamda neşe ve karışıklık birbirini tamamlar diyordu. Çok güzel bir gemici meyhanesi biliyordu. Bu sulardaki en büyük balıkla en iyi şarabı veriyorlar, dedi. Hac dönüşü ne tıka basa yemeye ne de sarhoş olmaya niyetim vardı. Fakat denizde geçirdiğimiz uzun haftalardan sonra biraz eğlenmek hakkımızdı. Kapıdan bakıp bir köşede oturabileceğimiz bir masa ararken kulağıma çarpan birkaç sözle irkildim. Bir denizci, Oruç Barbaros'un kesik başının oranda bir alanda sergilendiğini görmüş. Limandan limana dolaşıp ölümcül izlerini bırakan Kastilyalılarca öldürülmüş. Oturacak bir yer bulduğumuz zaman Abbas'a Barbaros için bildiklerimi, ordugahındaki karşılaşmayı, onun adına İstanbul'a elçi olarak gittiğimi anlattım. Arkadaşım birden sesimi alçaltmamı işaret etti. Arkanda biri yaşlı, öteki genç, iki Sicilyalı var, anlattıklarını büyük ilgiyle dinliyorlar, dedi. Sezdirmemeye çalışarak dönüp arkama baktım. Masa komşularımızın görünüşü hiç de güven verici değildi. Konuyu değiştirdik, onların içki evinden çıktıklarını görünce de rahat bir soluk aldık. Bir saat sonra biz de çıktık, neşeyle, mutlulukla ayın aydınlattığı kumlar üstünde yürüyorduk. Balıkçı kulübelerine yeni gelmiştik ki önümüze kuşkulu gölgeler çıkıverdi. Bir anda ellerinde kılıçlar ve hançerlerle 10 adam çevremizi sarıverdi. Aralarında içki evindeki masa komşularımız da vardı. Biri çok kötü bir Arapçayla buyruklar verdi. Eğer hançerlenmek istemiyorsak konuşmamamız ve kıpırdamamamız gerektiğini söyledi. Bir dakika sonra bizi yere yıkmışlardı. Anımsayabildiğim son şey gözlerimin önünde Abbas'ın ensesine inen bir yumruk oldu. Sonra eziyetli bir gece başladı. Boğulur gibi oluyordum. Deniz tutmuştu. Yolculuklarımın en ilgincinin böylece başlamış olduğunu nasıl kestirebilirdim? 4. Roma kitabı. Bir daha ne karayı, ne denizi, ne güneşi, ne de yolculuğun sonunu gördüm. Ağzım tuzluydu. Başım dönüyordu, ağrıyordu. Beynim bulanıktı. Kapatıldığım yere fare ölüsü, küflü tahta ve benden önce yakalanmış insanların kokusu sinmişti. Böylece oğlum, köleydim ve kanım köle olmanın utancını duyuyordu. Ataları Avrupa topraklarını Fatih olarak çiğneyen ben, şimdi bir prense, Palermo'lu, Napoli'li veya Ragusa'lı varsıl bir tüccara satılacaktım. Daha da kötüsü beni her an Granada'nın bütün küçük düşmüşlüğünü solumak zorunda bırakacak olan Kastilyalı birisi satın alabilirdi. 7. Kaset, 1. Yüzün Sonu.